İnce Mehmet 3, Yaşar Kemal.
Ayrım 38.
14. Bölüm. Kasaba şimdiye kadar görmediği büyük bir baskı altındaydı. İnce Mehmet'in ağzı altın varaklı, Allah mühürlü, kırklara karışmış gitmiş de Hızır Aleyhisselam'ın bozatına yoldaş olmuş atından söz etmek yasaktı. Her kim ki iyi ya da kötüsüne bu attan söz edecek olursa ağır cezalara uğrayacaktı. Bir kere doyasıya da yakıyor, jandarma kumandanlığının altındaki odada diz boyu suların içinde bekletiliyor, savcı bir yasal gediğini bulmuş, böyle kişileri 3 aydan başlayarak devlete karşı... İlk günler çok kişi karakola düşmüş, kan işiyinceye kadar dayak yemiş, su dolu bodrumda da aç bırakılarak günlerce bekletilmişlerdi. Mahkum olup içeri girenler de vardı. Bu cezalardan sonra çarşıda birdenbire İnce Mehmet'in atının sözü kılıçla kesilircesine kirp diye kesilmişti. Sanki kasabada ne böyle olay geçmiş, ne de o at alaşafakla bulutların üstüne çıkmış kişnemişti. Ne de kasabada yasaklandığı halde bağıra bağıra attan söz etti diye kimi insanların kemikleri kırılmış, pis lağım sularının içinde bekletilmiş, ne de mahkum olarak kimse hapishaneye düşmüştü. Gene de el altından evlerde, köylerde, özellikle kadınlar arasında at üstüne söylentiler zenginleşerek almış yürümüştü. Gün geçmiyordu ki attan yeni, iç açıcı bir haber gelmesin, atın bir hüneri, bir kerameti duyulmasın. Koca burunlu, hak aşık, kel aşık at üstüne öyle bir destan çıkarmıştı ki, sazını kapmış yollara düşmüş, atın macerasını diyar diyar anlatmaya başlamıştı. Bunu, bu at işini kasabanın başına saranlar da duyuyor biliyorlardı ya, olsun, hiç olmasa bu alçaklar açık açık konuşup da kasabanın ortasında ata destanlar düzenliyorlardı. Yalnız karılar çok azıtmışlardı. Hüsnü Hatun Yüzbaş'ın hanımı, Taşkın Halil Bey'in hanımı, yargıcın, belediye başkanının, savcının hanımları, kasabadaki bütün ileri gelenlerin hanımları bir araya geliyorlar, sabahtan akşamlara kadar atı konuşuyorlardı. Hatunlar İnce Mehmet'e atına kendilerini o kadar kaptırmışlardı ki ne dayak, ne hapis, ne ölüm hiçbir şey para edemezdi. Allah da onlara yardım ediyor. Nereden çıkıyorsa kasabaya aşağı yukarı her gün yeni, kız oğlan kız bir at, bir İnce Mehmet olayı tellenerek pullanarak geliyor. Onların mutluluklarına mutluluk katıyordu. Haberlerin en ilginçlerini de Zülfü'nün o sessiz, süzme göz karısı öğreniyor, getiriyordu. Nereden öğreniyorsa. Özellikle onun getirdiği haberler mutluluktan çıldırtıyordu kadınları. Hele son gelen haberler kadınların dillerinden düşmüyor, bir anlatan dönüyor, bir daha anlatıyordu. Her gece kasabada el ayak çekildikten sonra köprünün altından, atın kurşuna dizildiği yerde bir top ışık patlıyor, önce kıpkırmızı bir ışıktır bu. Sonra yeşile, turuncuya, maviye dönüşüyor. Tepenin başına çıktığında şişiyor, uzuyor, genişliyor, kapkara kesiliyor, kara ışık sonra apaydınlık oluyor, tepenin başı gün ışığı vurmuş gibi ağrıyor. Bu aydınlığa dört yandan kuyrukları sırtlarında kısraklar geliyor, seçkin, soylu, görkemli kısraklar. Tepenin başında bacaklarını açıp gererek usulca su bırakıyorlar. At önce toprağı sonra kısrakların sağrı aralarını kokluyor, burun delikleri sonuna kadar gerilmiş, açılarak başını göğe kaldırıyor, bir süre öyle durduktan sonra öbür kısrağın su döktüğü yere, sonra da sağrı arasına geçiyor, bazı da başı havadayken incelen bir kişneme koparıyor. Sonra birden kısrağın üstüne çıkıyor, yükleniyor ve teker teker ve sabaha kadar o kısrağı bırakıp ona atılıyor. O kısrağı bırakıp ona. Bu sırada at oraya geldiğinden bu yana kısraklardan önce de kadınlar, kızlar geliyorlar tepeye. Atın kısrakların yöresinde halkalanıp onların hiçbir insana nasip olmayacak çılgın, sıcak, candan sevişmelerini seyrediyorlardı. Tan yerleri ışırken işini bitirmiş, kuyruğu yelesi kulakları düşmüş at bir süre bekliyor, ardından da ortadan yitiyor, bir dağın doruğundan uzun kişnemesi geliyordu. Atın bu dünyayı sarmış hikayeleri kadınlar arasında bile tavsamışken Mehmetler imdada yetişti. Gelen haberler kasabayı, Adana'yı, dahası da Ankara'yı, bütün Türkiye'yi sarsacak kadar korkunçtu. Toros dağları köylüklerindeki bütün çocuklar, delikanlılar adlarını değiştirmişler, Mehmet olmuşlardı. Bu hareket dağlardan aşağıya, Çukurova'ya kadar bile sirayet etmişti. Haber duyulduğunda kasabada bir panik havası esmiş, en soğukkanlı kişiler bile bu korkunç olay karşısında kendilerini tutamamışlar, genel havaya kapılmış gitmişlerdi. Murtaza Ağa bile telaşlanmış hemen ve koşmuş Topal Ali'yi karşısına almış, şimdi ne yapacaklarını, bu yedi başlı ejderhanın elinden nasıl kurtulacaklarını ona sormaya, ondan bir umut aramaya başlamıştı. Çarşıya düşmüş, ben size demedim mi diye önüne gelene dert yanmaya başlamıştı. Ben size demedim mi? Daha ince meme çiçeği burnundayken, yılanın başı küçükken ezilmeli dememiş miydim? Dert yandığı kişiler de, sen ne haklıymışsın Murtaza, seni dinlemedik de işte şimdi kendi ipimizi kendimiz, kendi elimizle çektik diyorlar. Hayıflı hayıflı baş sallıyorlardı. Hemen o gün başta Halil Bey yüzbaşı görmüş geçirmiş kasabalıların çoğunun öğretmeni, ağırbaşlı İstiklal Harbi kahramanı, büyük öğretmen çiftliğinin sahibi ağırbaşlı Rüstem Bey, tapucu Zülfü, savcı, yargıç, belediye başkanı Molla Duran Efendi, öğretmenler, daha birçok kişiler, köy ağaları, oba beyleri kaymakamın odasında toplandılar. Ne yapılmalıydı? Bu sorunun da altından kalkmak hayli zordu çünkü işin içinde iş vardı. ''Yazamam, telgraf çekemem Arif Sayın Bey'e'' dedi Zülfü. ''O bize küstü. Arif Sayın Bey bize o kadar küsmüş ki, affedersiniz, kıçlarından bal damlayan, kendi elimle ona sepetler içine gönderdiğim incirlerin bile yüzüne bakmamış. Halbuki o incirlere deli divane olurdu. Bunu hepiniz biliyorsunuz. O incir sözünü duyunca mübarek ağızları sulanır, sellenirdi. Gözleri de sevinçten ışıl ışıl ederdi. Şimdi o canım incirleri tanımamış, gönderdiğim sepetin yüzüne bile bakmamış. Altın saplı bastonun ucuyla şöyle sığır tezeyi gibi ittirivermiş. Şu benim kendi elci izimle yetiştirdiğim, canı azizim gibi bakıp büyüttüğü ürünlerime köpek muamelesi yapmış. Ben artık bundan sonra bu hakareti gördükten sonra bir can içinde olsa ben onu... Hepiniz biliyorsunuz bir daha onun yüzüne bakamam. Bakma bakma ama madem ki incirlerine böyle azim bir hakaret yapılmış, hiçbir şey yapmaya, bu iş ciddidir dedi muallim Rüstem Bey. Çenesini bastonuna dayamış, yeşil gözleri kırışmış, o kalın gerdanı sarkmış. Bu iş ciddidir, hem de İstiklal Harbi zamanındaki kadar. Bu azim bu tarihimize ilk defa vuku bulan hadiseyi mutlaka Ankara'ya, Arif Sayın Bey'in kulağına ulaştırmanın bir yolunu bulmalıyız. Ben söylemiştim diye gene yineledi Murtaza. Yılanın başı her zaman küçükken ezilir. Bu görenek bize Osmanlı atamızdan miras kalmaydı. Daha böyle bütün dağlar Mehmet bile olamamışken hepiniz biliyorsunuz. Kuyucu Murat Paşa Hazretleri Efendimiz İstanbul'dan buralara akan bir yıldız gibi hışımla kayarak geldi. Taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmayarak bu canavar Toros dağlarını, Çukurova Ovası'nı, Sivas'ı, Malatya'yı kuyularla doldurdu. O yaşlı Pir Rifani'nin hiç mi aklı yoktu? Taşkın Halil Bey onun sözünü keserek asıl soruna girmek istedi. Murtaza ona kızdı. Hep senin yüzünden başımıza geldi bu işler diye bağırdı. Daha yılanın başı küçükken, o zavallı abdi mecruh ve şehit düşmüşken ben size açık açık söyledim. Amanın ha, amanın ha dedim. O geçti dedi dingin Taşkın Halil Bey. Bugün göğsüne İstiklal madalyasını da takmıştı. Biz şimdiki güne, bu ana bakalım. Bakalım dedi soluğu taşmış, göğsü inip kalkan, boyun damarları şişmiş, gözleri çakmak çakmak Murtaza. Siz biliyor musunuz ya da duydunuz mu, benim dağlarla irtibatım büyüktür. Senin o büyük irtibatında o topal adam mı diye tepeden alaylı güldü Taşkın Halil Bey. Sonra yüzü ciddileşti. Bil ki Murtaza, senin hiç haberin yok ya, asıl yılanı koynunda besleyen sensin. Ben o topal adamın yılan gözlerini hiç mi hiç beğenmiyorum. Bana öyle geliyor ki her şeyin başı o senin topal adamın. Murtaza ayağı fırladı, köpürdü, kudurdu. Ayağı fırladı, fırladı, geri yerine oturdu. Bir şeyler konuşuyor, bağırıyordu ama anlaşılmıyordu. O kadar çırpındı, bağırdı ki yorularak bir külçe gibi koltuğuna çöktü. ''Siz beni, adamımı kıskanıyorsunuz, kıskanıyorsunuz. O benim öz bir kardeşimdir, arkamdaki kalemdir. Bir İnce Mehmet değil, bin İnce Mehmet olsa onun gölgesinden ürker. İşte siz de bunu bildiğiniz için.'' Ayıptır Murtaza Bey, ayıptır diye onu yatıştırmaya çalıştı kaymakam. Halil Bey size bir şey demediler ki. Ötekiler de kaymakamın sözlerine benzer sözler ettiler ve Murtaza'ya o kadar yüklendiler ki sonunda adam özür dilemek zorunda kaldı. Kan tere batmış çıkmıştı. Affedersiniz, fazla heyecanlandım, kusura kalmayın. Taşkın Bey benim öz kardeşimden bile benim için kıymetlidir. O bana hiçbir vakit hiçbir şey için gönüllenmez. Şimdi efendim, çok ehemmiyetli ve de hayatidir. Onun için yırtmıyorum. Çünkü efendim bu vatanın hayatı ve mematı mevzu bahistir. Herkesin adı Mehmet olmuş. Bunun o kadar bir kıymeti harbiyesi olmayabilir. Bu da vahimdir ama bundan daha vahim olanı da vardır. Efendim, yedişer yedişer silahlı gençler geliyorlarmış da. İnce Mehmet'e nereden geldikleri belirsiz, dişleri ne kadar silahlı, bombalı, mitralyözlü. Hepsi de aynı biçimde giyiniyorlarmış. Saçları, gözleri, elleri de birbirinin tıpkısıymış. Hepsinin de adı ne hikmetse Mehmet'miş. Emrine geldik İnce Mehmet diyorlarmış. O da onlara dağlarda talim ettiriyor. O dinsiz, Allahsız hocayla birlikte kendi gibi yetiştirip salıveriyormuş dağlara. Dağlarda bu birbirine benzer yedilerden geçilmiyormuş. Hepsi de keskin nişancıymış. Uçan turnayı gözünün bebeğinden vuruyorlarmış. Yolları belleri tutmuşlar. Soymadık insan ırzına geçmedik kız koymuyorlarmış. Dağlarda zengin kalmadı. Hep ovaya kaçtılar. Zavallılar. Sanki aynı şeyler burada da başımıza gelmeyecek gibi. Benim sözüm bu kadar. Teşekkür eder, beni sabır ve metanetle dinlediğinizden dolayı sağ olun der. Bir daha da benim canımdan aziz Topal Ali ağabey, öz bir kardeşime zinhar sataşmamanızı rica eder ve hem de tavsiye ederim. Ellerini dizlerinin üstüne koyduktan sonra herkesin yüzüne teker teker baktı. Ardından da gözlerini yere indirdi. Taşkın Halil Bey ellerini ovuşturarak söze başladı. Evvela geniş izahlarından dolayı muhterem Murtaza ağaya hulusu kalple teşekkür ederim. Mesele vahimdir. İş büyümeden bunun önüne geçmeliyiz. Her şeyi burada açık açık konuşmalıyız. Öyle anlaşılıyor ki Arif Saim Bey'den, Ankara'dan bize bir destek, bir hayır olmayacak. Bu dağlarda olup bitenleri onlar küçümsüyorlar. Vaziyetin vehametini Ankara'ya anlatabilmemize bir imkan görmüyorum. Bir tek imkanımız vardı, o da mebusu âlimiz Arif Saim Bey. O da sırtına bize dönmüş vaziyette. Onu aşarak Ankara'ya ulaşıp her şeyi anlatmamız mümkün değil. Biz buradan dahiliye vekaletine tel çeksek önce onun eline geçecek. Kemal Paşa'ya, İsmet Paşa'ya, Fevzi Paşa'ya çektiğimiz teller evvela onun eline ulaşıyor. Biz çeksek de diyerek sözünü bitirdi. Hiçbir yere onun bilgisi dışında tel çekemeyiz dedi üzgün bir sesle Zülfü. Suratı gittikçe asılıyordu. Yapamayız dedi kaymakam. Kasabamızda bütün dünya Mehmet'e inkılap etse de asayiş Berkemal'dir. Muallim Rüstem Bey, biz burada tek başımıza Toros dağlarında düşmana karşı nasıl teşkilat kurmuşsak, şimdi de öyle. Arz edeyim efendim, duydum ki dağlarda İnce Mehmet'e karşı bir devlet kadar güçlü, at yetiştiricisi Sarı Sultanoğlu çok tesirli bir çete kurmuş. Gene benim kulağıma geldiğine göre İnce Mehmet'i çok sıkıştırıyormuş derken sözü onun ağzından oho diye gülerek Murtaza aldı. Muallim Bey, Muallim Bey, o önceki gündü. Dün gece İnce Mehmet çetesi Sarı Sultanoğlu'nun bütün adamlarını imha eyledi. Toroslarda kartallar insan etine doydular. Sarı Sultanoğlu şimdi kaçacak delik arıyor. Şimdi onun Toros dağlarına girebileceği bir sıçan deliği bin altın ediyor. Vaziyetin gayet de vahim olduğu anlaşılıyor. Muallim Rüstem Bey çok üzülmüştü, dudakları titreyerek. Küçük bir maruzatım daha var dedi sesini yükseltmeden yumuşacık. Arz edebilir miyim efendim? Kaymakam buyurun dedi. Efendim, herkesin, her gencin, her çocuğun Mehmet adını alması şimdiye kadar bu vatanın başına gelmiş en mühim beladır. Bu vatan bendenizce efendim 900 yıldır böyle vahim bir tehlikeyle karşılaşmadı. Herkesin Mehmet adını almasının köylülerce derin bir manası olsa gerek. Bendenizde arz edeyim efendim, bu bir köklü derinden gelen geniş bir isyan denemesidir. Bu baldırı çıplakların inatla böyle bir isim yöresinde bir kişi olaraktan bayrak açmaları, şimdiye kadar İspartaküs'ten bu yana insanlığın gördüğü en vahip harekettir. Yenilecekler malum, hazır değiller, bunu onlar da bilmeden biliyorlar, arz edeyim. Ben çok tarih okumuşumdur. Bu halk dedikleri çoğu zaman bilmeden bilir. Evet, bunların attıkları tohum çok derinlere, kimsenin sökemeyeceği kadar derinlere kök salacaktır. Şuurlu olduğunu sanmıyorum. Bu İnce Mehmet yanındakiler yenileceklerini, pek yakında da öldürüleceklerini bilmeden gayet iyi biliyorlar. İnsiyaklarıyla da korkunç kökü ulaşılamayacak kadar derinlere inen bir kök saldıklarını da, tarihteki en mühim dünyayı sarsacak bir tohum attıklarını bilmeden biliyorlar. Yoksa bütün köylülerin 7'den 70'e Mehmet adını almaları ve hemen de Mehmet olarak teşkilatlanmaları... Ankara'da bu vehameti öyle zannediyorum ki istikbalim bu canavar köküne akla erecek çok kimse yok. Yazık ki yok dedi Taşkın Ali Bey, yüzü sararmıştı. Evet, toprağımızın altı oyuluyor. Çok güzel belirttiniz dedi alı al moru mor yüzbaşı. Ben şimdi büyük bir birliği genç bir subayın kumandasında Ali Onbaşı'nın rehberliğinde hemen dağlara göndereceğim. Onlara Mehmet olmanın ne demek olduğunu göstereceğim. Sağ olsun albay, bize çok jandarma ve mühimmat gönderdi. Beyler korkmayınız, müsterî olunuz. Değil 5-10, değil bir Toros dağı dolusu baldırı çıplak, açlıktan nefesleri kokan, gıdasızlıktan bir deri bir kemik kalmış köylüler, bütün dünya Mehmet olsa bile biz onları yılanın başına ezer gibi ezeriz. Müsterî olun efendiler, ezeceğiz. Muhterem Kaymakam Bey'imizin dedikleri gibi bunu Ankara hiç duymadan yağdan kıl çeker gibi halledeceğiz, hem de kolaylıkla. Şimdiye kadar jandarma azlığından oldu olanlar, her şey planlanmıştır. Pek yakında bütün onların kelleleri çarşıdaki dut ağaçlarına asılacaktır. Yüzbaşının böylesine teminat vermesinden dolayı herkesin yüzü güldü. Yüzbaşı haklı, sopayı yiyen, Değil Mehmetliğine, Allah'ını bile inkar eder. Hele Ali Onbaşımızın sopasını. Yakında Toros Dağları'nın üstüne bir kara bulut olarak çöker. Taşı, toprağı, ağacı bile, suyu, ateşi bile ben Mehmet değilim diye bağırtır. Ve hem de feryadı figan ettirir. Ali Onbaşı onları öyle bir hale getirir ki kıyamete kadar doğacak çocuklarına bir daha Mehmet adı değil Muhammed adı bile koyamazlar. Kasabada, şehirde, Çukurova'da Mehmet adlı birisini görecek olsalar başlarını alır yitirirler, cehenneme kadar kaçarlar.
Ayrım sonu.